Ne yazık ki cahilim. Yoksa size birçok şeyden bahsedebilirdim. Ama hiçbir şey bilemiyorum. Gross'ta öğrenciyken hep çok akıllı davrandım. Küçük resim tahtalarını karalamak yerine vaktimi elma aşırmakla geçirdim. Beceriksiz ressam Arakçı'nın yakın akrabasıdır. İşte benden bu kadar. Size gelince benden daha değerli değilsiniz. Mükemmelliğiniz, üstünlükleriniz, nitelikleriniz umurumda değil. Her nitelik bir kusura dönüşür. Tutumluluk cimriliğe varabilir. Cömertlik müsriflikle yan yanadır. Yiğitlik kabadayılığın bir adım ötesindedir. Çok dindar olduğunu söyleyen yalancı sofudur. Erdem'in içinde Diyojen'in hırkasındaki delik kadar günah vardır. Kime hayransınız? Ölene mi, öldürene mi? Sezar'a mı, Brutus'e mi? Genellikle öldürenden yana olunur. Yaşasın Brutus. O öldürdü. İşte Erdem budur. Erdem'i kabul ederiz ama aynı zamanda çılgınlıktır. Üstün insanların garip zaafları vardır. Sezar'ı öldüren Brutus, Stranlea'nın yaptığı küçük bir çocuk heykeline aşıktı. Amazon ve Nero'nun seferlerde yanında götürdüğü Yeknomus heykellerini de yapan Sturgeline, Brutus ve Nero'nu uzlaştıran iki eser daha vermişti. Brutus birine, Nero diğerine aşıktı. Tarih dönüp dolaşıp aynı şeyleri söyler. Bir yüzyıl diğerinin taklididir. Zaferi hiç umursamam. Hiçbir şeyi yenmek kadar saçma olamaz. Gerçek zafer ikna etmektir. Ama bir şeyleri kanıtlamayı denesenize. Başarmakla yetiniyorsunuz. Ne vasatlık. Fethetmekle yetiniyorsunuz. Ne sefalet. Ne yazık, her yerde boş heves ve alçaklık var. Her şey dil bilgisi bile başarıya itaat ediyor. Horatius, kurallar izin verirse der. Bu yüzden insan türünden tiksiniyorum. Bütünden parçaya mı ineceğiz? Halklara hayran olmamı mı istiyorsunuz? Söyler misiniz hangi halka? Yunanlara mı? Atinalılar eski zamanın Parislilerinin Kalni'yi öldürdükleri gibi Payka'nı öldürüyor. 50 yıl boyunca eski Yunan'ın en saygın ismi, ufak tefek olduğundan rüzgarda uçmamak için ayakkabılarına kurşun ağırlıklar yerleştiren dil bilgini Plautus'tu. Diğerlerine geçelim. İngiltere'ye mi hayranlık duyacağım, yoksa Fransa'ya mı? Neden? Paris'ten dolayı mı? Size Atinalılar hakkındaki düşüncelerimi söyledim. İngiltere mi? Neden? Londra yüzünden mi? Kartaca'dan nefret ederim. Üstelik lüksün metropoli olan Londra, yoksulluğun başkentidir. Sadece Churnhurst'ta yılda 102 kişi açlıktan ölüyor. İşte Albi'nin hali böyle. Üstelik başında gülden taçla, gözünde mavi gözlüklerle dans eden bir İngiliz kızı gördüğümü de ilave edeyim. Bu yüzden İngiltere'yi hiç sallamıyorum. Can Bol'a hayranlık durmuyorsam, Brother Jonathan'a mı hayranlık duyacağım? Köleleri olan Brother hiç hoşuma gitmiyor. Vakit nakittir kaldırırsanız İngiltere'den geriye ne kalır? Pamuk kraldırı kaldırırsanız Amerika'dan geriye ne kalır? Almanya lenftir, İtalya safrandır. Rusya karşısında kendimizden mi geçeceğiz? Walter ona hayrandı. Aynı zamanda Çin'e de hayrandı. Rusya'nın aralarında güçlü bir despotluğun da bulunduğu güzelliklerini kabul ediyorum. Ama despotlara acıyorum. Sağlıkları yerinde değil. Alexis'in kellesi uçtu. Piotr hançerlendi. Pavel boğuldu. Bir başka Pavel çizmelerin topuklarıyla yamyazsı oldu. Birçok Ivan boğazlandı. Çok sayıda Nikolay ve Vasili zehirlendi. Tüm bunlar Rus imparatorlarının saraylarının sağlık koşullarının yeterli olmadığını gösteriyor. Tüm uygar toplumlar filozofun hayranlığına şu ayrıntıyı sunuyorlar. Savaş. Savaş. Oysa savaş uygarlaşmış savaş. İspanyol piyade erlerinin Caxa Dağı'nın boğazlarında alay bozan tüfekleriyle yaptıkları yağmacılıktan, Komançilerin geçitteki soygunculuklarına kadar eşkıyalığın tüm çeşitlerini kullanıp bünyesinde barındırır. Bana, hadi canım sen de, Avrupa her şeye rağmen Asya'dan daha iyi değil midir diyeceksiniz. Asya'nın kaba bir komedi olduğunu kabul ediyorum ama modalarınıza, kibarlıklarınıza, Kraliçe Isabel'in kirli gömleğinden veliahtın klozetine kadar tüm görkemli çöplüklerinizi karıştıran siz Batılıların Dalai Lama'ya pek de gülme hakkınız olduğunu sanmıyorum. İnsan beyler, size diyorum ki boşuna. En çok bira Brüksel'de, en çok vodka Stockholm'da, en çok çikolata Madrid'de, en çok cin Amsterdam'da, en çok şarap Londra'da, en çok kahve İstanbul'da, en çok absent Paris'te tüketilir. İşte tüm yararlı bilgiler. Sonuç olarak Paris ağır basar. Paris'te paçavracılar bile ehli keyiftir. Diyojen Pire'de filozof olmak yerine Marbert meydanında paçavracılık yapmayı tercih ederdi. Şunu da öğrenin. Paçavracıların meyhanelerine ispirtuhane denir. En ünlüleri Casserlo ve Abattoir'dir. Bu yüzden gelsin kır kahveleri, iç galemleri, koltuk meyhaneleri, çadır tiyatroları, kır meyhaneleri, şaraphaneler, dergahlar, paçavracıların ispirtuhaneleri, halifelerin kervansarayları. Belirteyim ki ben şehvet düşkünüyüm. Richard'da 2 franka yemek yerim. Bana çıplak Kleopatra'nın önüne sermek için İran halıları gerek. Kleopatra nerede? Ah, demek sensin Lucien. Merhaba. Böylece Café Musain'in arka salonunda bulaşıkçıya ısılarak hiç durmadan konuşan Grater küfelik olmuştu. Elini uzatıp onu susturmaya çalışan Buze'ye lafı gediğine koyarak cevap verdi. Mao Kartalı, pençelerini çek. Arte Serhaz'ın eskilerini reddeden Hipokrates'in el işaretini yapmam beni hiç etkilemiyor. Seni beni susturmaya çalışmaktan men ederim. Zaten üzgünüm. İnsanlar kötü, şekilsiz, kelebek işin içinden sıyrılmayı başarmış. İnsan eksikliği yaratılmış. Tanrı bu hayvanı es geçmiş. Çirkinliklerden dilediğini seç. Önüne ilk çıkan bir sefil olacak. Kadın alçaklıkla uyum içinde. Evet, içim daralıyor. Zihnim hüzünle, hasretle bulanıyor. Hastalık hastasıyım. Kızıyorum, kuduruyorum, esniyorum, sıkılıyorum, ölüyorum. Tanrı'nın canı cehenneme. Sus artık Büyük Re, dedi bir kenarda hukukla ilgili bir şeyler tartışan ve yarı beline kadar sonu şu şekilde biten hukuki terimlerle dolu bir cümleye batmış olan Bossuet. Bana gelince, henüz yeni bir hukukçu ve amatör bir savcı olarak şunu savunuyorum. Normande geleneklerine göre Michel'de başka bir yasanın muhalefeti yoksa mülk sahipleri, mirasçılar, zilet hakkını elinde bulunduranlar, ortakçılar, yarıcılar, toprağını ipotek edenler senyöre belirlenen vergiyi ödemek zorundadırlar. Yankılar, yakınan periler diye mırıldandı Grantaire. Grantaire'in yanında biraz sessiz bir masanın üstünde iki küçük bardağın arasında duran bir kağıt, bir mürekkep okası ve bir kalem ve bir vodvilin taslağının hazırlandığını bildiriyorlardı. İki kafadar kafa kafaya vermiş alçak sesle bu büyük eserin ilk satırlarını yazıyorlardı. Önce isimlerden başlayalım, sonra konuyu belirleriz. Haklısın, söyle, yazıyorum. Monsieur Dorman. Rantiye mi? Elbette. Kızı Salistin. Salistin, sonra? Albay Sinvo. Sinvo çok kullanıldı. Walson diyorum. İsim perisiyle buluşmuş, vodvilcilerin yanındaki bir başka grup, gürültüden yararlanarak alçak sesle bir düellodan söz ediyordu. 30 yaşındaki bir ihtiyar, 18 yaşındaki bir gence tavsiyeler veriyor, rakibinin özelliklerini anlatıyordu. Lanet olsun, kendinize dikkat edin. Kılıcını iyi kullanır, rastgele hamle yapmadan saldırır. Bileği şimşek gibi çıkar, savunması güçlüdür ve çok yerinde karşılıklar verir. Dikkat! Üstelik solaktır. Grantaire'in karşı köşede domino oynayan Jolly ve Boire'le aşktan söz ediyorlardı. Sen mutlusun diyordu Jolly. Her zaman gülen bir metresin var. Aslında hata ediyor diye yanıtladı Boire. Bir sevgilinin gülümsemesi hiç doğru değil. Aldatılmasına neden olur. Onu neşeli görmek vicdan azabı duymanızı engeller ama üzgünse insan kendini frenlemeyi daha kolay başarır. Nankör, sürekli gülümseyen güzel bir kadın. Üstelik hiç tartışmıyorsunuz. Yaptığımız anlaşma yüzünden kutsal ittifakımızı oluşturduğumuzda her birimiz asla aşamayacağımız sınırları belirledik. Bu yüzden huzur içinde yaşıyoruz. Huzur sindirilmiş mutluluktur. Ya sen Jolie? Küçük hanımla hala küs müsünüz? Kimi kastettiğimi biliyorsun. Acımasız bir sabırla bana surat asmaya devam ediyor. Yine de zafiyetinle acıma duyguları uyandıracak bir aşıksın. Ne yazık ki. Senin yerinde olsam onu terk ederdim. Söylemesi kolay. Yapması da. Adı Müziketa değil mi? Evet. Ah dostum Bahel. Muhteşem bir kız. Sürekli okuyor. Ayakları, elleri küçücük. Şık giyiniyor. Teni bembeyaz. Etine dolgun. İskambil falcısının gözlerini andıran gözleri var. Beni çılgına çeviriyor. Sevgili dostum. O zaman ona kendini beğendirmen, şık görünmen, itibarlı bir izlenim bırakman gerekir. Yün bir pantolon al. Çok şık görünürsün. Fiyatı ne kadar? Diye bağırdı Grantaire. Üçüncü köşede şiirle ilgili bir tartışma yaşanıyor. Pagan mitolojisi ile Hristiyan mitolojisi çarpışıyordu. Söz konusu olan Jim Prover'ın romantizme olan yakınlığı nedeniyle savunduğu Olimpos'tu. Sadece kendi haline bırakıldığında çekingen olan Jim Prover, üstüne gelindiğinde coşkusunu arttıran bir neşeyle patlıyor, hem güleç hem de şairane bir tavır takınıyordu. Tanrılara hakaret etmeyelim, diyordu. Onlar belki de hala varlıklarını sürdürüyorlardır. Jüpiter bana hiç de ölmüş gibi görünmüyor. Tanrıların hayal ürünü olduğunu söylüyorsunuz. Ama günümüzde bu hayallerin yok olup gitmesinden sonra bile muhteşem pagan mitleriyle bugünkü halleriyle karşılaşılıyor. Dördüncü köşede politika konuşuluyordu. İhsan edilmiş anayasa eleştirilirken, Comfort onu ılımlı bir şekilde savunuyor, Corfrake ateş püskürüyordu. Corfrake masanın üzerinde duran ve Tokay'ın enfiye kutularının üzerine bile bastırdığı anayasanın can sıkıcı bir nüshasına elini almış sallıyor, gerekçelerine bu kağıt parçasının hışırtılarını katıyordu. Öncelikle kralları istemiyorum. Sadece ekonomik açıdan olsa bile onları istemiyorum. Bir kral asalaktır. Krallar bedavaya çalışmaz. Kralların neye mal olduğunu anlamak için söyleyeceklerimi dinleyin. Birinci François öldüğünde Fransa'nın borcu 30 bin franktı. 14. Louis'nin ölümünde 1 mark 28 frankken 2 milyar altı 100 milyona çıktı. Bu rakam Demarats'ın söylediğine göre 1760'da 4 milyar 500 milyona tekabül ediyordu. Yani bugünkü değeri 12 milyar ediyor. İkinci olarak konfor üzerine alınmasın ama ihsan edilmiş bir anayasa uygarlık adına kötü bir yöntemdir. Geçiş dönemini yumuşatmak, sarsıntıları hafifletmek, ulusu anayasaya uydurmalarıyla monarşiden yavaş yavaş demokrasiye geçirmek. Tüm bunlar iğrenç taktikler. Hayır, halkı asla sahte bir ışıkla aydınlatmayalım. İlkeler sizin anayasal mahzeninizde solup gidiyor. Yozlaşma yok, uzlaşma yok, kralın halka ihsanı yok. Tüm bu ihsanlarda 14. madde var. Bir el verirken bir pençe geri alıyor. Anayasanızı kesinlikle reddediyorum. Bir anayasa altında yalanların gizlendiği bir maskedir. Bu anayasayı kabul eden bir halk haklarından feragat eder. Hak ancak tam anlamıyla alındığında haktır. Hayır, anayasa diye bir şey yok. Mevsim kış olduğundan şöminede iki kütük çatırdıyordu. Bu çekici görüntüyle karşı koyamayan Kufriyak, zavallı anayasa nüshasını avucunda buruşturarak ateşe attığında kağıt alev aldı. Düşünceli bir ifadeyle 18. Louis'nin başyapıtına bakan Comfort, aleve dönüşen anayasa demekle yetindi. Ve salonun her yanında yükselip birbirleriyle çarpışan alaycı sözler, espriler, imalar, Fransızların coşku dedikleri, İngilizlerin nükte dedikleri şeyler, incelikli ve kaba sözler, haklı ya da haksız akıl yürütmeler, sohbetlerin tüm çılgın havai fişekleri başların üzerinde neşeli bir bombardıman etkisi yaratıyordu. Genç zihinlerin kendi aralarında çarpışmasının nasıl bir kıvılcım yaratacağının öngörülememesinin, şimşeğinin asla tahmin edilememesi gibi hayran olunası bir yanı vardır. Az sonra ne fışkıracak? Kimse bilemez. Yürek sızlaması bir kahkahaya yol açabilir. Herkesin şamata yaptığı bir anda ortama ciddiyet hakim olabilir. İlk söylenen söze tepkiler yağar. Her birinin belagatı muhteşemdir. Bir şaka beklenmedik bir tartışmanın zeminini oluşturabilir. Bazı keskin sözler sohbetlerin gidişatını aniden değiştirir. Sözcüklerin şıkırtısından tuhaf bir biçimde sıyrılan ağırbaşlı bir düşünce aniden karma karışık söz düellolarının ortasından geçti. Bir sohbetin ortasında bir cümle nasıl aniden ortaya çıkar? Dinleyenlerin dikkatini nasıl üzerine çeker? Daha önce de söylediğimiz gibi bunu kimse bilemez. Bossuet uğultuların ortasında Konfer'e verdiği yanıtı şu tarihle sona erdirdi. 18 Haziran 1815. Varolu. Varolu sözcüğünün zikredilmesi üzerine dirseğini masanın üzerindeki bir bardağın kenarına yaslamış olan Marius, bileğini çenesinin altından çekip etrafını incelemeye başladı. Vay canına, diye haykırdı Courfeyrac. O tarihlerde bak hele sözü kullanılmaz olmuştu. 18 rakamı gariptir. Ve Bonaparte'ın bu uğursuz sayısı beni çok etkiler. Önüne Louis, arkasına Boromir koyun. İnsanın kaderini karşınızda bulursunuz. Sadece burada başlangıcın sona yakın olması gibi bir ayrıcalık vardır. O ana kadar hiç konuşmayan Angelus, suskunluğunu bozup, Kurfiraka, suçun cezaya yakın olması demek istiyorsun. Bu suç sözcüğü, aniden Varlo'nun ortaya atılmasıyla zaten oldukça heyecanlanan Merius'un sınırlarını zorlamıştı. Ayağa kalkıp duvarın üzerinde duran ve altında ayrı bir bölmede bir ada bulunan Fransa haritasına doğru yavaşça yürüyen Merius, parmağını bu bölmenin üzerine koydu ve Korsika dedi. Fransa'yı yücelten küçük bir ada. Salonda buz gibi bir havanın esmesiyle herkes sözünü yarıda kesti. Bir şeylerin başlayacağı hissediliyordu. Basu'ya yanıt vermek için bedenini etkileyici bir görünüm vermek isteyen Boher, bu girişiminden vazgeçip dinlemeye başladı. Mavi gözlerini kimseye çevirmemiş, boşluğa bakar gibi görünen Enjolras, Murray ise bakmadan yanıt verdi. Fransa yücelmek için hiçbir Korsika'ya muhtaç değildir. Fransa, Fransa olduğu için yücedir. Çünkü adım aslan. Geri adım atmak gibi bir zaaf göstermeyen Meris, Enjolras'a dönerek iç organlarının titreşimiyle yankılanan bir sesle cevap verdi. Fransa'yı alçaltmak aklımın ucundan bile geçmez. Ama ona Napolyon'u eklememek onu alçaltmak anlamına gelmez. Ah, bundan söz edelim. Aranıza yeni katıldım. Ama itiraf edeyim ki beni şaşırtıyorsunuz. Neredeyiz? Kimiz? Kimsiniz? Ben kimim? İmparator konusunda anlaşalım. O kralcılar gibi U harfini vurgulayarak Buonaparte dediğinizi duydum. Size dedemin daha iyisini yaptığını. Ondan Buonaparte diye söz ettiğini söyleyebilirim. Sizi genç sanıyordum. Coşkunuzu nereye sakladınız? Ona ne yaptınız? İmparator değilse kime hayranlık duyuyorsunuz? Size daha fazla ne gerekiyor? Bu yüce insanı sevmiyorsanız hangi yüce insanlara hayranlık duyuyorsunuz? Her şeye muktedirdi. Kusursuzdu. Beyninde insani yetilerin harikalarını taşıyordu. Justinianus gibi yasalar yapıyor, Sezar gibi hükmediyor, söylevlerinde Pascal'ın şimşeği, Taktus'un yıldırımına karşı koyuyordu. Tarihi hem yapıyor hem yazıyordu. Raporları İlyada'ya yandırıyordu. Newton'un rakamıyla Muhammed'in istiaresini bir araya getiriyor. Doğuda arkasında piramitler gibi ulu sözler bırakıyor. Tilsit'te imparatora azameti öğretiyor. Bilimler Akademisi'nde Laplace'a karşılık veriyor. Danışma Meclisi'nde Merlin'e kafa tutuyor. Birilerinin geometrisine, diğerinin davasına ruh veriyor. Savcıların yanında hukukçu, astronomların yanında yıldız bilimci oluyordu. İki mumdan birini söndüren Cromwell gibi perde püskülü için pazarlık yapmak üzere Temple'a gidiyor. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyordu. Ama bu beşiğindeki küçük bebeğine güleç bir yüzle bakmasını engellemiyordu. Ve aniden korkuya kapılan Avrupa harekete geçen ordulara, ilerleyen topçu bataryalarına, ırmakların üzerinde kurulan gemi köprülerine, kasırganın içinde dört nala giden süvari birliklerine, çığlıklara, borazanlara kulak kesilirdi. Her yanda tahtlar sarsılır, haritada krallıkların sınırları titreşir. Olağanüstü bir kılıcın kınından çekildiği duyulurdu. Ufukta yıldırımların ortasında alev saçan elleri ve parıltılı gözleriyle ayağa dikilmiş bir halde iki kanadını, büyük ordusunu ve muhafız alayını savaş düzenine soktuğu görülürdü. O savaşın baş meleğiydi. Herkes susuyor, Andros başını öne eğiyordu. Sessiz kalmak her zaman için bir şekilde kabullenmek, köşeye sıkışmak anlamına gelir. Marius artan coşkusuyla adeta soluk bile almadan devam etti. Dostum, adil olalım. Böyle bir imparatorun imparatorluğu olmak bir halk için ne görkemli bir yazgıdır. Hele bu halk Fransız halkıysa ve dehasını bu adamın dehasına katıyorsa. Ortaya çıkıp hükmetmek, ilerleyip zafer kazanmak, her hamlede bir başkenti ele geçirmek, humbaracılardan krallar yapmak, hanedanların çöküşüne karar vermek, hızlı ve kararlı adımlarla Avrupa'yı dönüştürmek, tehdit ettiğinizde elinizin altında Tanrı'nın kılıcını hissetmek, tek bir adamda Hannibal'ı, Sezar'ı birlikte izlemek, tüm şafaklarımıza kazanılmış bir savaşın parıltı müjdesini katan bir adamın halkı olmak, çalar saat niyetine, invalidin toplarına sahip olmak, aydınlığın uçurumlarına alev saçan olağanüstü sözcükler fırlatmak, göğün zirvesinde her saniye zaferin takım yıldızlarının yüzyıllarını yaratmak, Fransız İmparatorluğunu Roma İmparatorluğuna benzetmek, büyük bir ulus olup büyük bir ordu oluşturmak, dünyanın dört bir yanına her yana kartallarını yollayan bir dağ gibi alaylarını göndermek, yenmek, egemen olmak, şimşek saçmak, Avrupa'da şanın gücüyle yaldızlanmış bir halk olmak, tarihin içinde devlerin bandosunu çalmak, Dünyayı hem güçle hem de göz kamaşmasıyla iki kez fethetmek. Bunlar kadar yüce ve görkemli bir şey olabilir mi? Özgür olmak, dedi Komfü. Bu kez başını öne eğme sırası Meriç'teydi. Destansı coşkusunu çelik bir bıçak gibi delip geçen bu basit ve soğuk sözlerin içinde eriyip gittiğini hissediyordu. Başını kaldırdığında Komfe orada değildi. Muhtemelen lafı gediğine koymanın memnuniyetiyle salondan ayrılmış, Enjiras hariç herkes onun ardından gitmişti. Salon boşalmıştı. Marius'la baş başa kalan Enjiras ona ciddi bir ifadeyle bakıyordu. Yine de düşüncelerini biraz toparlayan Marius yenildiğini düşünmüyordu. İçinde hala durulmayan taşkınlık hiç kuşkusuz Enjiras'a bir nutuk halinde aktarılacaktı. Aniden merdivende inen birinin şarkı söylediği duyuldu. Bu Comfort'dı ve şarkısını söyledi. Sezar verseydi bana şanla şöhreti ve söyleseydi annemin sevgisini terk etmem gerektiğini. Büyük Sezar'a söylerdim. Süslü savaş arabasını ve asasını alıp gitmesini. Çünkü annemi sevdiğimi. Comfort'ın duygulu ve sert vurgusu bu kıtaya bir görkemlik katıyordu. Düşüncelere dalıp gözlerini tavana dikmiş olan Meris istemsiz bir şekilde tekrarladı. Annem. O sırada omzunda Angelus'un elini hissetti. Yurttaş, annem cumhuriyet demektir. O akşam Meris'in ruhunda derin bir sarsıntı, hüzünlü bir belirsizlik bıraktı. Toprağın buğday ekmek için demirle kazıldığı sırada hissettiklerini yaşadı. Toprak o an sadece yaranın acısını duyumsar. Tohumun filizlenmesi ve meyvenin neşesi çok sonra gelir. Karamsar bir ruh halinin pençesindeydi. Yeni bir inanca henüz güçlükle bağlanmışken şimdi onu reddetmesi mi gerekiyordu? Kendi kendine hayır deyip düşüncelerden kuşkulanmamaya karar verse de kafası elinde olmadan karışmaya başladı. Henüz tam anlamıyla reddedilmemiş bir dinle, henüz tam anlamıyla bağlanılmamış başka bir din arasında kalmak katlanılmazdır. Ve alacakaranlıklar sadece yarasa ruhların hoşuna gider. Gözleri keskin olan Marius'e gerçek bir ışık gerekiyor. Şüphenin yarım aydınlığı canı sıkıyordu. Sebat olduğu yerde kalma arzusu ne kadar güçlü olursa olsun, yola devam etmeye, ilerlemeye, araştırmaya, düşünmeye, daha ileri gitmeye karşı konulamaz bir şekilde zorunluydu. Bu gidişle nereye varacaktı? Babasına yaklaşmak için attığı onca adımdan sonra, şimdi kendini ondan uzaklaştıracak adımlar atmaya korkuyordu. Aklından geçen tüm düşünceler bunaltısını artırıyor, karşısında dik bir yokuş beliriyordu. Kendini bilgiç sanan dedesiyle de onu geri kafalı olarak gören dostlarıyla da hemfikir değildi ve kendini hem yaşlılıktan hem de gençlikten yalıtılmış hissediyordu. Kafamıza eline gitmeyi kesti. Bilincinin bu çalkantısı içinde yaşamın ciddi yanlarını hiç düşünmüyordu. Yaşamın kendilerini unutturmayan gerçekleri aniden ona bir dirsek attı. Bir sabah otel sahibi Marius'un odasına girip Monsieur Courfeyrac size kefil oldu dedi. Evet, paraya ihtiyacım var. Courfeyrac'a gelip benimle görüşmesini söyleyin. Courfeyrac geldiğinde otelci yanlarından ayrıldı. Meris ona şimdiye kadar bahsetmeyi düşünmediği şeyi, ebeveyni olmadığını, hayatını tek başına sürdürdüğünü anlattı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordu Courfeyrac. Hiç bilmiyorum. Paranız var mı? 15 frank. Borç vermemi ister misiniz? Kesinlikle hayır. Giysileriniz var mı? İşte. Mücevherleriniz? Bir saatim var. Gümüş mü? Altın. İşte burada. Kullanılmış giysiler alıp satan bir tanıdığım var. Redingotunuzu ve pantolonunuzu o alır. Tamam. Sadece bir pantolonunuz, bir yeleğiniz, bir şapkanız, bir ceketiniz olacak. Bir de çizmelerim. Nasıl olur? Çıplak ayakla yürümeyecek misiniz? Bu ne bolluk? O kadar da olsun. Saatinizi satın alacak bir saatçi tanıyorum. Çok iyi. Hayır, çok iyi değil. Sonra ne yapacaksınız? Onurlu bir iş olması koşuluyla elimden gelen her şeyi. İngilizce biliyor musunuz? Hayır. Almanca biliyor musunuz? Hayır. Yazık. Neden? Kitapçı bir arkadaşım bir ansiklopedi hazırlıyor. Ona Almanca ya da İngilizce makaleler çevirebilirdiniz. Az para ödenir ama insanın geçimini sağlar. İngilizce ve Almanca öğreneceğim. Peki ya o zamana kadar? O zamana kadar giysilerimi ve saatimi yiyeceğim. Giysi alıp satan adam eski püskü elbiselere 20 frank verdi. Saatçi de saati 45 franka satın aldı. Fena değil, diyordu Meris otele dönerken. 15 frankımla birlikte 80 frank eder. Ya otelin hesabı? Şu işe bak, az kalsın unutuyordum. Otelci hemen 70 franklık hesabı getirdi. 10 frankım kaldı, dedi Meriz. Bakın şimdi, dedi Korfirak. İngilizce öğrenirken 5 frank yiyeceksiniz ve Almanca öğrenirken de 5 frank. Bu bir dili çok hızla, 5 frankıysa yavaşça yutmak anlamına gelir. Bu arada aslında zor durumda oldukça yardımsever olan Jelly Norman teyze sonunda Marius'un kaldığı yeri bulmuştu. Bir sabah okuldan gelen Marius, kendisine gönderilen mühürlü bir kutunun içinde teyzesinden gelen bir mektup ve 60 altın, yani 600 frank buldu. Marius bu parayı kendi geçimini sağladığını ve artık ihtiyaçlarını karşılayabildiğini saygılı bir dille belirttiği bir mektupla birlikte geri gönderdi. O sırada cebinde 3 frank kalmıştı. Teyze öfkelendireceği korkusuyla bunu dedesine söylemedi. Zaten ona "bana bu kan içiciden asla söz etmeyin" demişti. Borçlanmak istemeyen Marius otelden ayrılmak zorunda kaldı. Yaşam Marius için acımasızlaşmıştı. Giysilerini ve saatini yemek hiçbir şey değildi. Sefaletin o tasvir edilemez perişanlığının da tadına bakmıştı. Ekmeksiz günler, uykusuz geceler, mumsuz akşamlar, ateşsiz ocaklar, işsiz geçen haftalar, umutsuz gelecek, genç kızları güldüren eski bir şapka, akşamları kira ödenmediği için kapalı bulunan bir kapı, kapıcının ve meyhanecinin küstahlıkları, komşuların sırtışları, aşağılanmalar, yitirilen saygınlık, zorunluluktan dolayı kabul edilen işler, tiksinti, keder, bezginlik, hepsi korkunçtu. Marius tüm bunların nasıl yenilip yutulacağını ve çoğunlukla bunların sıklıkla yenen tek şey olduğunu öğrendi. Yaşamının insanın aşka ihtiyaç duyduğu için kibre de ihtiyaç duyduğu bu döneminde, hırpani giyindiği için kendisiyle alay edildiğini, yoksul olduğu için gülünç gözüktüğünü hissediyordu. Gençliğin insanın göğsünü heybetli bir gururla şişirdiği yaşta, gözlerini birçok kez delik çizmelerine indirip sefaletin adaletsiz utançlarını ve dokunaklı yüz kızarmalarını yaşadı. Zayıfların alçaklaşarak, güçlülerin yücelerek çıktıkları hayran olması ve korkunç bir deneydi. Kaderin bir insanı dilediğinde serseri ya da yarı tanrı haline dönüştürmek için içine attığı bir potadaydı. Çünkü küçük savaşımlarda birçok erdemli davranış gösterilebilir. Karanlıkta zorunlulukların ve alçaklıkların ölümcül istilasına karşı kendilerini adım adım savunan dik kafalı ve bilinmeyen yiğitlikler, hiçbir bakışın görmediği, şöhretin umursamadığı, hiçbir bandonun selamlamadığı soylu ve gizemli zaferler vardır. Hayat, bahtsızlık, yalıtılmışlık, terk edilmişlik, yoksulluk kahramanları, bazen de ünlü kahramanlardan daha heybetli, meçhul kahramanları olan savaş alanlarıdır. Nadir rastlanan güçlü kişilikler bu şekilde ortaya çıkar. Neredeyse her zaman üvey analık yapan yoksulluk, bazen annelik eder. Yoksulluk ruhun ve zekanın gücünü artırır. Darlık gururun süt annesidir. Bahtsızlık yüce gönüller için besleyici bir süttür. Marius hayatının bu döneminde kapının önünü süpürüyor. Peynirci kadından birkaç santimlik böre peynir alıyor. Fırına girip satın aldığı ekmeği sanki çalmış gibi gizli bir şekilde tavan arasındaki odasına götürmek için havanın kararmasını bekliyordu. Bazen elindeki kitaplarla yanından alaycı bakışlarla geçen aşçı kadınların arasından köşedeki kasaba giren, altından boncuk boncuk terler akan şapkasını çıkardıktan sonra çekingen ve öfkeli bir ifadeyle kendisine şaşkınlıkla bakan kasap kadını ve ardından kasap çırağını saygıyla selamlayan, 6-7 santim aldığı bir kalem pirzolayı kağıda sardıktan sonra kitapların arasına yerleştiren ve çekip giden genç bir adama rastlanırdı. Bu Marius'tu. Kendi elleriyle pişirdiği bu pirzolayla 3 gün idare ederdi. İlk gün eti, ikinci gün yağını yiyor, üçüncü gün kemiğini kemiriyordu. Jelly Norman teyze birçok kez ona 60 altın göndermek istese de, Marius onları hep hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gerekçesiyle geri gönderiyordu. İçinde size anlattığımız devrim gerçekleştiğinde hala babasının yasını tutuyordu. O zamandan beri yas giysilerini üzerinden hiç çıkarmamıştı. Bu arada kıyafetlerinin iyice yıpranması üzerine günün birinde giysisiz kaldı. Pantolon hala idare ediyordu. Ne yapmalıydı? Bazı konularda yardımcı olduğu Kufrak ona eski bir ceket verdi. Bu ceketi 1,5 franka bir kapıcıya ters yüz ettiren Merüs'ün böylece yeni bir ceketi olmuştu. Ama bu ceket yeşildi. Bu yüzden Marius dışarıya sadece karanlığın yeşili siyaha dönüştürdüğü akşam saatlerinde çıktı. Hep yas elbiseleri içinde görünmek istediği için sırtına geceyi geçiriyordu. Tüm bunların arasında avukat oldu. Kulfrak'ın daha derli toplu olan ve takımları bozulmuş romanlarla tamamlanan hukuk kitaplarının yönetmeliklere uygun bir şekilde yer aldığı bir kütüphanesi bulunan odasını yazıhane olarak kullanıyor. Mektuplarını bu adresten alıyordu. Meyris avukat olduğunda dedesini soğuk ama minnet ve saygı dolu bir mektupla durumdan haberdar etti. Mektubu titreyerek eline alan dede okuduktan sonra yırtıp çöp sepetine attı. 2-3 gün sonra teyzesi babasının fazlasıyla duygulandığı anlarda hep yaptığı gibi odasında tek başına yüksek sesle konuştuğunu duydu. Kulak kabartıp şu sözleri eden ihtiyarı dinledi. Ahmak olmasaydın, insanın hem baron hem avukat olamayacağını bilirdin. Yoksulluk da her şey gibi katlanılabilir hale gelip sonunda bir şekil alır ve ete kemiğe bürünür. İnsan yetersiz olanaklarla sıkıntılı bir yaşam sürdürürken ancak asgari ihtiyaçlarını karşılayabilirler. İşte Marius hayatını bu tarzda düzenlemişti. En dar geçitten çıkmış, önündeki ufuk biraz daha genişlemişti. Emeği, cesareti, sebatkarlığı ve iradesi sayesinde yılda yaklaşık 700 frank kazanacak duruma gelmeyi başarmıştı. Almanca ve İngilizce öğrenmişti. Kurfrak'ın kendisini kitapçı dostuyla tanıştırması üzerine edebi kitapçılık alanında mütevazi bir yararlılık rolünü üstlenmişti. Prospektüsler hazırlıyor, gazeteleri çeviriyor, redaksiyon yapıyor, biyografileri derliyor. Bu üretimi karşısında yılda ortalama 700 frank kazanıyor ve bu parayla geçimini sağlıyordu. Nasıl? Hiç de fena değil. Anlatacağız. Meyris yılda yaklaşık 30 frank kira ücreti karşılığında Gorbu'nun evinin oda olarak adlandırılan, şöminesi olmayan ve içinde ancak en temel gereksinimleri karşılayacak mobilyaları bulunan bir izbeliğinde kalıyordu. Bu mobilyalar kendine aitti. Yaşlı asıl kiracıya izbeliği süpürmesi ve her sabah kendisine sıcak su, taze yumurta ve birkaç dilim ekmek getirmesi için ayda 3 frank ödüyordu. Ekmek ve yumurtayla yaptığı bu kahvaltı yumurtanın fiyatına göre 10 ile 20 santim arasında bir paraya mal oluyordu. Akşam 6'da Rousseau'ya akşam yemeğine gidiyordu. Çorba içmiyor, 30 santimlik bir et yemeği, yarım porsiyonu 15 santim olan bir sebze yemeği ve 15 santime tatlı yiyordu. Ne kadar ekmek yerse yesin 15 santim veriyor, şarap yerine su içiyordu. O dönemde hala genç görünen tombul Madame Rousseau'nun görkemli bir şekilde kurulduğu tezgahın önünde parasını öderken garsona 5 santim bahşiş bırakıyor. Madame Rousseau da ona bir gülümsemeyle karşılık veriyordu. Böylece 80 santim karşılığında bir gülümsemeyle sonlanan akşam yemeğini yiyordu. Bolca su, az miktarda şarap tüketilen ve insanda restorandan çok müsekkin etkisi yaratan bu Rousseau'nun restorantı artık yoktur. Restoran sahibinin güzel bir lakabı vardı. Ona Sucu Rousseau diye hitap ediyorlardı. Böylece kahvaltı 20, akşam yemeği 80 santim olmak üzere beslenme giderleri ona günde 100 santime, yılda ise 365 franka mal oluyordu. Buna 30 frank kirayı, yaşlı kadına verilen 36 frankı ve ufak tefek masrafları da eklerseniz, Merus beslenme, barınma ve odasının temizlenmesi ihtiyaçlarını yılda 450 franka karşılıyordu. Giysilerine 100, çamaşırlarına 50, çamaşırhaneye 50 frank ödüyor. Böylece kazandığı 700 franktan kendisine 50 frank kalıyordu. Zengin sayılırdı. Gerektiğinde bir dostuna 10 frank ödünç veriyordu. Kurfriyak bir keresinde ondan 60 frank borç alabilmişti. Isınmaya gelince, şöminesi olmadığı için Marius üşümekle yetinmeyi kabullenmişti. Marius'un her zamanki iki siyah takım elbisesi vardı. Eski olanı her gün, yepyeni olanı özel günlerde giyiyordu. Biri üzerinde, biri çekmecede, biri de çamaşırhanede olmak üzere üç gömleği vardı. Eskidikçe yenilerini alıyordu. Genellikle yırtık oldukları için ceketinin düğmelerini çenesine kadar ilikliyordu. Merus'un bu koşullarda yaşaması için kimi aşılması, kimi tırmanılması gereken zorlu, zahmetli yılların geçmesi gerekmişti. Merus bir gün bile yılmamıştı. Yoksulluk konusunda her şeye katlanmış, borçlanmak dışında elinden gelen her şeyi yapmış. Hayatını kimseye bir frank bile borçlanmayacak şekilde düzenlemişti. Ona göre borçlanma köleliğin ilk aşamasıydı. Hatta kendi kendine bir alacaklının bir efendiden daha kötü olduğunu söylüyordu. Çünkü bir efendi insanın ancak bedenine sahip olabilirdi. Alacaklıysa saygınlığınıza sahip olabilir, onu 5 paralık edebilirdi. Borç alacağına yemek yememeyi tercih ediyordu. Birçok günü aç bir aç geçirmişti. dayanma sınırına yaklaştığını ve önlem almazsa parasızlığın ruhunu alçaltacağını hissettiğinde gururunu kıskançlıkla koruyordu. Başka bir bağlamda kendisine saygınlık gibi görünecek bir çareyi ya da yöntemi sıradan buluyor. Hemen kendini topluyordu. Geri adım atmak istemediği için hiçbir riske atılmıyordu. Yüzü çok ciddi bir ifadeyle kızarır, çekingenliği erişilmezliğin sınırlarını zorlardı. Karşılaştığı her sınavda içindeki gizemli bir gücün kendini cesaretlendirdiğini, hatta bazen onu sırtında taşıdığını hissediyordu. Bedene yardım eden ruh bazı anlarda onu havaya kaldırır. Kafesine destek olan tek kuş ruhtur. Maris, yüreğinin babasının isminin yanı sıra bir başka isim. Thénardier ismi kazınmıştı. Maris, coşkulu ve ağırbaşlı kişiliğiyle babasının hayatını borçlu olduğu o yürekli çavuşu. Varilu'da mermilerin ve top gülelerinin arasında albayın hayatını kurtaran o cesur adamı zihninde başının etrafında bir haleyle canlandırıyordu. Bu adamın anısını babasınınkinden hiç ayırmıyor ve büyük bir saygı içinde ikisinin hatırasını bütünleştiriyordu. Bu adeta büyük bir sunağın albaya, küçük sunağın Tınacı'nın içine yuvarlanıp boğulduğu bahtsızlık onun minnettarlığının hüznünü daha da arttırıyordu. Muferme'ye gittiğinde bahtsız hancının iflas ettiğini öğrenen Maris, o günden beri onun izini bulabilmek ve Tınadre'ye içinde yok olup gittiği sefaletin karanlık uçurumundan ulaşabilmek için her yol denemişti. Tüm bölgeyi taramış, 3 yıl boyunca biriktirdiği kısıtlı miktardaki parayı bu yoğun araştırmalara harcamıştı. Kimse Tınadre hakkında bilgi veremiyor, yurt dışına gittiği düşünülüyordu. Alacaklıları da onu, Marius gibi minnetli olmasa da büyük bir titizlikle araştırmış ama bulamamıştı. Maris araştırmalarında bir sonuca varamadığı için kendini suçluyor, öfkeleniyordu. Maris, albayın kendine bıraktığı bu tek borcu ödemeyi bir onur meselesi yapmıştı. Nasıl olur diye düşünürdü. Tınaydır, savaş alanında ölmek üzere olan babamı hiçbir çıkarı olmadan mermilerin ve dumanların arasından kurtarıp sırtında taşırken ona onca şey borçlu olan ben can çekiştiği karanlıkta ona ulaşıp yeniden hayata döndürmeyi beceremiyorum. Gerçekten de Maris, Tınarzra'yı bulmak için kolunun birini, onu sefaletten kurtarabilmek için tüm kanını feda edebilirdi. Tınarzra'yı görebilmek, ona herhangi bir konuda destek olabilmek. Ona, siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi tanıyorum. İşte buradayım. Benden ne dilerseniz dileyin demek, Maris'un en hoş, en görkemli rüyasıydı. O sırada Maris 20 yaşındaydı. Dedesinin evini terk edişinin üzerinden 3 yıl geçmişti. İki taraf da aynı tavrı sergilemiş, görüşmek, yakınlaşmak için hiçbir adım atmamıştı. Zaten yeniden görüşmek neye yarayacaktı? Tartışmalarına mı? Hangisinin haklı olduğunun ortaya çıkmasına mı? Maris'in yüreği tunçtan da olsa, Celenormand babanın inadı demirdendi. Maris'in dedesinin kalbinden geçenler konusunda yanıldığını söyleyelim. Monsieur, Celenormand'ın kendisini asla sevmediğini ve küfreden, gürleyen, bağırıp çağıran, bastonu kaldıran bu sert, dobra, güleç adamın kendisine karşı en fazla komedilerde pimpon ihtiyarların yüzeysel ve mesafeli sevgisiyle yaklaşabileceğine inanmıştı. Marius yanılıyordu. Çocuklarını sevmeyen babalar olsa da torunlarına hayranlık duymayan bir dedeye rastlamak mümkün değildi. Aslında Monsieur Celenormand, söylediğimiz gibi kendi tarzı uyarınca, sövgülerin, hatta tokatların eşliğinde de olsa Maris'e tapıyordu. Çocuk ortadan kaybolduğunda yüreğini kapkara bir boşluğun kapladığını hissetmiş, kendisine ondan söz edilmesini yasaklasa da içinden bu yasağa bu kadar sıkı riayet edilmesinden dolayı pişmanlık duymuştu. İlk zamanlarda bu Bonapartçının, bu Jacobin'in, bu teröristin, bu Eylülcünün geri döneceğini ummuştu. Ama büyük bir umutsuzlukla geçen haftalara, aylara, yıllara rağmen kan içici bir daha ortalıkta gözükmemişti. Yine de onu kovmaktan başka çarem yoktu diyen dede ardından kendi kendine soruyordu. Aynı şeyi tekrar yapmam gerekirse yapar mıydım? Kibri hemen evet diye yanıtlıyor. Ama sessizce salladığı yaşlı başı hüzünlü bir edayla hayır diyordu. Saatler boyunca umutsuzluğa kapılıyor. Maris'un eksikliğini hissediyordu. Yaşlılar tıpkı güneş gibi sevgilere, sıcak yakınlaşmalara ihtiyaç duyarlar. Kişiliği ne kadar güçlü olursa olsun, Maris'in yokluğu içinde bir şeyleri değiştirmişti. Dünyada hiçbir şey onun bu küçük soytarıya doğru bir adım atmasını sağlayamasa da acı çekiyordu. Ondan hiç haber almıyor ama hep onu düşünüyordu. Maris da giderek daha fazla içine kapanarak yaşıyordu. Hala eskisi gibi neşeli ve şiddete eğilimliydi. Ama kederi ve öfkeyi barındıran neşesinde bir kaybolup bir beliren bir katılık vardı. Şiddet içeren davranışları ise her zaman dingin ve karamsar bir bezginlikle sonlanıyordu. Bazen "Ah, geri dönse, onu ne güzel pataklardım," diyordu. Çok sevemeyecek kadar az düşünen teyzeye gelince. Marius onun için artık karanlık ve belirsiz bir silüetten başka bir şey değildi ve sahip olması olası olan bir kediye ya da papağana ondan daha çok alaka gösterirdi. Cenanormand babanın acısını artıran, bu acıyı içinde saklıyor ve kimseyle paylaşmıyor olmasıydı. Onun kederi yeni icat edilmiş dumanlı yakan fırınlara benziyordu. Bazen iyi niyetli olsalar da kendisine Marius'tan söz eden ve "torununuz nasıl, neler yapıyor?" şeklindeki can sıkıcı soruları yöneltenlere cevap vermek zorunda kalıyordu. Yaşlı burjuva bu soruları çok üzgünse, içini çekerek, keyifli görünmek istiyorsa ceketinin koluna bir fiske atarak yanıtlıyordu. Sayın Baron Pontmercy bir duruşmada müvekkilini savunuyor. Yaşlı adam acı çekerken Marius halinden memnundu. Tüm iyi yüreklerde olduğu gibi bahtsızlık kederi unutturmuştu. Monsieur Gillenormand'ı tatlı anılarla düşünse de babasına kötü davranan bir adamdan hiçbir şey istememek konusunda kararlıydı. Şimdi ilk zamanlardaki öfkesi yumuşamıştı. Ayrıca sıkıntı çekmekten ve bu sıkıntısının devam etmesinden mutluydu. Bunlara babası için katlanıyor, sürdürdüğü hayatın katılığı hoşuna gidiyordu. Kendi kendine adeta sevinçle bu yaşadıklarının pek de önemi olmadığını, böyle bir kefareti ödemese babasına hem de böyle bir babaya karşı alçakça kayıtsızlığından dolayı daha ileride farklı bir şekilde cezalandırılacağını, babasının çektiği onca sıkıntıya karşı kendisinin refah içinde yaşamasının hiç dahil olmayacağını, zaten albayın kahramanlığının yanında kendi yoksulluğunun solda sıfır kaldığını, nihayet babasına yakınlaşmasının ve ona benzemenin tek yolunun onun düşmanca karşı gösterdiği cesareti kendisinin de sefalete karşı göstermesi olduğunu ve albayın baronluk unvanını kendisine yaraşır bir tarzda taşıyacak demekle bunu kastettiğini söylüyordu. Albayın yazdığı kağıt kaybolduğundan beri Maris onun sözlerini cebinde olmasa da yüreğinde taşıyordu. Üstelik dedesi onu evden kovduğunda henüz bir çocuktu, şimdi bir yetişkin olduğunu hissediyordu. Sefaletin ona iyi geldiğini ısrarla tekrar edelim. Gençlikte yaşanan yoksulluk sınavının başarıyla atlatılmasının tüm iradeyi mücadeleye ve tüm ruhu bir esinlenişe yönlendirmek gibi muhteşem bir yanı vardır. Yoksulluğun maddi yaşamın iğrençliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyması, ideal yaşama doğru tasvir edilemez hamleler yapılmasını sağlar. Zengin delikanlının at yarışları, av, köpekler, enfiye, kumar, leziz yemekler ve bunlar gibi yüzlerce gösterişli ve sıradan eğlencesi, ruhunun sığ ve aşağılık yanlarının yüce ve incelikli yanlarının aleyhine gelişmesini sağlar. Yoksul delikanlı ekmeğini kazanmak için emek harcar. Yemeğini yer. Yemeğini yedikten sonra kendisine düşlerinden başka bir şey kalmaz. Tanrının bedava gösterilerine gider. Göğe, uzaya, yıldızlara, çiçeklere, çocuklara, içinde acı çektiği insanlığa, içinde parıldadığı yaratılışa bakar. İnsanlığa baktıkça ruhu, yaratılışa baktıkça Tanrı'yı görür. Hayaller kurdukça yüceldiğini, hayaller kurmaya devam ettikçe yüreğinin yumuşadığını hisseder. Bunalan insanın egoizminden, düşünen insanın merhametliliğine geçer. İçinde kendini unutmak ve herkese merhamet etmek gibi ulvi bir duygu patlaması yaşanır. Doğanın temiz yüreklere bol bol dağıttığı, katı yüreklere ise hiç vermediği onca mutluluk kaynağını düşünürken, kavrayışın milyoneri olarak paranın milyonerine acımaya başlar. Zihnine aydınlık doldukça yüreğindeki tüm nefret onu terk eder. Zaten bahtsız mıydı? Hayır. Genç bir adamın sefaleti asla sefillik değildir. Önümüze çıkan ilk genç ne kadar yoksul olursa olsun, sağlığıyla, gücüyle, dimdik yürüyüşüyle, parlak gözleriyle, damarlarında deli gibi akan kanla, siyah saçlarıyla, körpe yanaklarıyla, pembe dudaklarıyla, beyaz dişleriyle, temiz soluğuyla yaşlı bir imparatoru her zaman kıskandırır. Üstelik her sabah ekmeğinin peşinde koşar ve elleri ekmek tutarken omurgası gururla doğrulur, beyni düşüncelerle dolar. İşi bittiğinde anlatılması mümkün olmayan kendinden geçişlerle mutluluğun hayallerine dalar. Ayakları acıların, engellerin, kaldırımların, dikenli dalların, bazen de çamurun içinde kalsa da başı aydınlıklarla çevrilidir. Ağırbaşlı, dingin, uysal, soğukkanlı, yetingen, iyi niyetlidir ve Tanrı'ya zenginlerde eksik olan emeğin özgürleştirici ve düşüncenin saygınlaştırıcılığı gibi iki zenginliği kendisine bahşettiği için şükreder. İşte Marius bu aşamalardan geçmiş ama doğruyu söylemek gerekirse çubuğu biraz düşlere dalmaktan yana bükmüştü. Hayatını kazandığından emin olduğu gün yoksulluğun keyifli olduğuna inanıp çalışmaya ayıracağı vaktin çoğunu düşünmeye ayırarak olduğu yerde durmuştu. Bazen günün tamamını tıpkı esrimenin ve içsel parıltının sessiz şehvetine dalıp gitmiş bir hayalperest gibi düşünerek geçiriyordu. Hayatını kol emeğine mümkün olduğunca az, zihinsel emeğe mümkün olduğunca fazla zaman ayıracak şekilde düzenlemiş, başka bir deyişle gerçek yaşam için birkaç saat harcayıp günün geri kalanını sonsuz düşlere dalarak geçirmeye karar vermişti. Hiçbir şeyinin eksik olmadığını sanarak düşüncelere dalmanın bu şekilde sürdürülmesinin sonunun bir tür tembelliğe varabileceğini, yaşamının temel gereksinimlerini karşılamakla yetinerek çok erkenden mola verdiğini fark etmiyordu. Bu atılgan ve verici kişilik için bunun geçici bir dönem olduğu ve kaderin kaçınılmaz karmaşalarının ilk şokuyla kendini toparlayacağı kesindi. Bu arada avukat olmasına rağmen Celenormand babanın sandığı gibi davalara girmiyor. Küçük uzlaşmazlıklar için bile müvekkillerinin savunmasını yapmıyordu. Düşler savunmaları ağır basmıştı. Avukatlarla görüşmek, adliye sarayına gidip gelmek, davaların peşinde koşmak can sıkıcıydı. Bunlarla neden uğraşacaktı? Ekmeğini kazanmanın yolunu değiştirmek için hiçbir neden göremiyordu. Bu geleceği belirsiz kitapçıda çalışmak onun için güvenli bir iş haline gelmiş. Bahsettiğimiz gibi orada az çalışarak kendine yeterli kazancı sağlamak imkanı bulmuştu. Adı sanıyorum Migumo olan çalıştığı kitapçılardan biri ona kendi evine taşınmasını, düzenli bir iş karşılığında yılda 1500 frank ücret ödemeyi önermişti. Konforlu bir eve taşınmak, yılda 1500 frank kazanmak, kuşkusuz çok iyi bir öneriydi. Ama özgürlüğünden vazgeçmek, bir göreve bağımlı olarak küçük bir işçi gibi çalışmak. Marius bu teklifi kabul ederse hem daha mükemmel hem de daha da berbat bir hayat süreceğini düşünüyordu. Refah içinde yaşarken saygınlığını kaybedecekti. Çirkin ve gülünç bir sıkıntıya dönüşecek, eksiksiz ve güzel bir felaketti. Bir körün tek gözüne kavuşmasına benziyordu. Öneriyi reddetti. Yalnız yaşayan Marius, her şeyin dışında kalmak konusundaki arzusu ve aynı zamanda biraz ürkütülmüş olmanın verdiği isteksizlikle Angelus'un önderliğini yürüttüğü gruba katılmamıştı. Dostlukları sürüyor, herkes gerektiğinde birbirine destek oluyordu. Ama hepsi buydu. Marius'un biri genç, Carfrac, diğeri yaşlı, Maybough olmak üzere iki dostu vardı. Yaşlı olana daha yakındı. Öncelikle içinde gerçekleşen devrimi, babasını tanımayı ve sevmeyi ona borçluydu. Gözümdeki perdeyi kaldırdı, diyordu. Kuşkusuz bu kilise mütevelli heyeti üyesi hayatında belirleyici olmuştu. Yine de Maybough, Marius'un hayatındaki bu değişimde kaderin dingin, kendi halinde bir aracısı olmaktan öteye gidememişti. Marius'u taşınan bir mum gibi tesadüfen ve farkına varmadan aydınlatmış ama mumun işlevini yerine getirirken onu taşıyan kişi olmamıştı. Marius'un içindeki siyasi devrime gelince, Maybough bu değişimi anlayacak, yönlendirecek, yönetecek kapasitede değildi. Daha sonra karşılaşacağımız için Monsieur Maybough hakkında biraz bilgi vermek yararlı olacaktır. Monsieur Maybough, Marius kuşkusuz siyasi görüşe saygı duyarım dediği gün gerçek ruh halini dile getiriyordu. Tüm siyasi düşünceler onun için birbirinden farksızdı ve kendini rahat bırakmaları koşuluyla eski Yunanların cehennem tanrıçalarına güzellik, iyilik, mutluluk melekleri demeleri gibi o da siyasi düşüncelere saygıyla yaklaşıyordu. Mebef'un siyasi görüşü bitkilere ve özellikle kitaplara duyulan tutkulu bağlılıktı. O da herkes gibi o dönemde isminin sonunda yer almadan yaşamanın mümkün olmadığı o C son takısından nasibini almıştı. Ama kralcı, Bonapartçı, anayasacı, Orleansçı, ayaklanmacı değil, kitapçıydı. Dünyada seyredebilecekleri binlerce yosun, ot, çalı türü, sayfalarını karıştıracakları bir forma hatta iki forma uzunluğunda yığınla kitapçık varken, insanların anayasa, demokrasi, meşrutiyet, monarşi, cumhuriyet gibi saçma sapan şeylerden dolayı birbirlerinden nefret etmelerine bir anlam veremiyordu. Çevresine yararı olmayan biri olarak anılmaktan çok sakınırdı. Kitapları olması okumasını, botanikçi olması bahçıvanlık yapmasını engellemiyordu. Pansmercy ile tanıştığında Albay'ın çiçekler için yaptığını kendisi meyveler için yaptığından aralarında bir sempati doğmuştu. Jerman armutları kadar lezzetli armutlar üretmeyi başarmıştı. Yaptığı melezlemelerin birinden yaz eriği kadar güzel kokan ekim eriği doğmuştu. Aine dindarlığından çok sevecenliğinden dolayı giderdi. Üstelik insanların yüzlerini sevip gürültülerinden nefret ettiği için onların sessizce bir araya gelişlerini ancak kilisede tanık olurdu. Devlet kademelerinde bir yerlere gelmesi gerektiğini hissederek mütevelli heyet üyeliğini tercih etmişti. Zaten bir kadını bir lale soğanı, bir erkeği Ezdevir kardeşlerin yayınladığı kitaplardan biri kadar sevmeyi asla başaramamıştı. 60 küsur yaşındayken biri ona "Hiç evlendiniz mi?" diye sorduğunda onun yanıtı "Unuttum" olmuştu. Bazen "Bu kimin başına gelmez ki?" derdi. Bazen de Jenanormant Baba gibi bir genç kızı süzerken değil, bir kitabı hayranlıkla incelerken ağzından "Ah, keşke zengin olsaydım" sözleri dökülürdü. Yaşlı bir kahya kadınla yalnız yaşıyordu. Ara sıra gut hastalığı nüksederdi ve uyuduğunda romatizma yüzünden eklemleri birbirine kaynamış yaşlı parmakları çarşafının kıvrımları arasında gelirdi. Bir kitap yazmış ve üzerinde bakır kalıptan yapılmış bir resim bulunan bu kitabı renkli şeritlerle süsleyerek yayımlamıştı. Kitabı kendi sattığı için Mezrüs Caddesi'ndeki evinin kapısı günde 2-3 kere çalınırdı. Bu işten neredeyse yılda 2000 frank kazanıyordu. Bu da onun tüm servetiydi. Yoksul olmasına rağmen sabrı, çabası ve zaman ayırma sayesinde çok nadir bulunan her türden değerli nüshanın meydana getirdiği bir koleksiyon oluşturmayı başarmıştı. Koltuğunun altında bir kitapla çıktı evine, sıklıkla iki kitapla dönüyordu. Zemin kattaki küçük bahçeli, dört odalı evinin yegane süslemeleri, kurtularak çerçevelenmiş bitkiler ve eski üstadların gravürleriydi. Bir kılıcın ya da bir tüfeğin görüntüsü karşısında donakalırdı. Hayatı boyunca Invalid'deki toplara bile yaklaşmamıştı. Kendi halinde bir midesi, rahip olan bir kardeşi, bembeyaz saçları, çocuksu bir gülümsemesi vardı. Ağzında diş, zihninde bir parıltı kalmamıştı. Tüm bedeni titrer, Picardi aksanıyla konuşurdu. Kolayca korkar ve yaşlı bir koyuna benzerdi. Royo adlı bir adamdan başka bir dostu ya da alışkanlığı yoktu. Tek hayali Fransa'da çivit otu yetiştirmekti. Hizmetçisi de bir masumiyet abidesiydi. Zavallı yaşlı kadın bakireydi. Sistine Şapeli'nde "Merhamet et Tanrım, Davut Mezamir'in 50. şarkısını miyavlayabilecek yeteneğe sahip olan kedisi Sultan, onun yüreğindeki boşluğu dolduruyor, içindeki sevgiyi karşılamaya yetiyordu. Hiçbir düşü bir erkeğe ulaşamamış, kendisine olan sevgisinin sınırlarını asla aşamamıştı. Onun da kedisi gibi bıyıkları vardı. Her zaman beyaz olan başlıklarıyla dikkati çekerdi. Pazar ayininden sonra vaktini sandığındaki çamaşırlarını düzenlemeye ve satın alıp biçtiği ama bir türlü dikemediği elbiselerinin ön ve arka parçalarını yatağının üzerine sermekle geçirirdi. Okuma yazma biliyordu. Monsieur Mibaf, Mörrüs'ü evine memnuniyetle kabul etmişti. Mörrüs genç ve sakin olduğundan onun ihtiyarlığını, çekingenliğini ürkütmeden ısıtıyordu. Uysallığın eşlik ettiği bir gençlik yaşlılarda rüzgarsız bir havadaki güneşin etkisini yaratır. Mörrüs askeri zaferlerden, top barutundan, hücumlardan ve karşı hücumlardan, babasının kılıç sallayıp kılıç darbeleri aldığı muhteşem savaşlardan yeterince tatmin olduğunda Mebuf'u görmeye gidiyor ve Mebuf bu kahramandan çiçeklerden söz eder gibi söz ediyordu. 1830'a doğru rahip kardeşinin ölmesinin neredeyse hemen ardından Mebuf'un ufkunu tıpkı güneşin battığı sırada olduğu gibi karanlık kaplamıştı. Noter kanalıyla iletilen bir iflas, kardeşinin ve kendisinin tüm geliri olan 10 bin franka el konulmasına neden oldu. Temmuz devrimi kitapçılık sektöründe bir kriz yaşanmasına yol açtı. Kriz döneminde satılamamaya başlayan ilk şey Flav'dır. Haftalar boyunca tek bir alıcı bile çıkmadı. Bazen kapı çaldığında Mebuf'un yüreği titriyor, Blartkus ana ona hüzünle "Sucu geldi" yanıtını veriyordu. Nihayet günün birinde Meziers Caddesi'nden Solpas Kilisesi'nin mütevelli heyetindeki görevinden ayrılan Mebuf, kitaplarının değil ama onlardan daha öz önemsediği baskı resimlerinin bir bölümünü satıp Montparnasse bulvarındaki küçük bir eve taşındı. Bu evde sadece 3 ay oturmasının iki nedeni vardı. Öncelikle bu bahçeli evin kirası 300 franktı ve kiraya 200 franktan fazlasını ayırmaya cesaret edemiyordu. İkinci olarak da ev katlanamayacağı ölçüde silah sesleri gelen foto atışı alanının hemen yanındaydı. Fulahasını, bakır kalıplarını, kurutulmuş bitkilerini, çalışma notlarını ve kitaplarını yanına alıp Austerlitz köyünde kulübeye benzeyen ve çitle çevrili bahçesinde bir kuyusu olan 3 odalı bir eve yıllık 150 frank kira karşılığında taşındı. Bu taşınmadan yararlanarak neredeyse tüm mobilyalarını sattı. Bu yeni eve girdiği ilk gün çok mutluydu. Gravürleri ve kurutulmuş bitki çerçevelerini duvara kendisi çivileyip günün geri kalanında bahçesini belledi. Akşam Plutarkus Ana'nın karamsar bir havayla düşüncelere daldığını görünce omuzuna vurup gülümseyerek ona ''Çividimiz var ya, canını sıkma.'' dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç hoşuna gitmeyen yaygaracı bir isim olan Austerlitz köyündeki kulübesinde Aziz Ya kapısının kitapçısı ve Marius olmak üzere yalnızca iki konuk kabul ediyordu. Zaten az önce de belirttiğimiz gibi bilgeliğe ya da çılgınlığa ya da sıklıkla olduğu gibi her ikisine de gömülmüş beyinler yaşamla ilgili olayları çok yavaş algılarlar. Kendi kaderleri kendilerine uzaktır. Bu zihinsel yoğunlaşmadan mantıklı olması halinde felsefeye benzeyen bir edilgenlik doğar. İnsan pek farkına varmadan alçalabilir, düşkünleşebilir, inişe geçebilir, hatta çökebilir. Doğrusu bu ya, bu durum her zaman geç kalmış bir uyanışla sonlanır. Bu sırada mutluluğumuz ve bahtsızlığımız arasında oynanan oyunda biz tarafsız kalırız. Söz konusu olan kendi geleceğimiz de olsa oyunu kayıtsızlıkla izleriz. İşte etrafını saran bu belirsizlikte tüm umutları birbirinin ardına sönüyordu. Monsieur Mabeuf çocuksu ama derin bir sükunet içindeydi. Zihninin alışkanlıkları bir sarkacın salınımları gibiydi. Kendini bir yanılsamaya kaptırdığında, yanılsama ortadan kaybolduğunda bile onun peşinden giderdi. Bir saat kurgusu kaybolduğu anda durmaz. Monsieur Mabeuf'un en ufak bir tesadüfün kendisine sunduğu masum, pahalı olmayan, alışılmadık zevkleri vardı. Bir gün Plutarkus Ana odanın köşesinde daha iyi anlayacağını düşünerek yüksek sesle bir roman okuyordu. Yüksek sesle okumak, okunan şeye kendini inandırmaktır. Yüksek sesle okuyan ve okudukları şey hakkında kendi kendilerine şeref sözü verirmiş gibi görünen insanlar vardır. Plutarkus Ana işte böyle bir coşkuyla elindeki kitabı okurken Monsieur Mabeuf onu dinlemeden duruyordu. Plutarkus Ana kitabı okurken bir dragon süvari subayıyla güzel bir kızdan söz edilen şu cümleye geldi. Güzel kız somurttu ve dragon süvarisi. Burada gözlüklerindeki yaşları silmek için ara verdi. Buda ve ejderha dedi alçak sesle. Mabeuf. Evet doğru. Mağarasının derinliklerinde ağzından alevler saçıp gökyüzünü kavuran bir ejderha vardı. Birçok yıldız kaplan gibi pençeleri olan bu canavar tarafından yakılmıştı. Bu da inine gidip ejderhayı bu huyundan vazgeçirmeyi başarmıştı. Plaktarhos Ana, çok güzel bir kitap okuyorsunuz. Bundan daha güzel bir efsane olamaz. Ve Monsieur Mabeuf yeniden tatlı düşlerine daldı. Marius yavaş yavaş yoksulluğun pençesine düştüğünü fark etmeye başlayan ve henüz hüzünlenmese de ufak ufak şaşırmaya başlayan bu temiz yürekli ihtiyarı seviyordu. Courfeyrac'la buluşuyor ve Mabeuf'u görmeye gidiyordu. Yine de ayda bir ya da en fazla iki kere gerçekleşen bu ziyaretlerin çok nadir olduğu söylenebilirdi. Marius, şehrin dış bulvarında, Champ-de-Mars'ta ya da Lüksemburg'un en tenha yollarında gezinmekten keyif alıyordu. Bazen günün yarısını bostancıların bahçelerini, salatalık tarhlarını, gübrelerin içindeki tavukları ve bostan dolabını döndüren atı izlemekle geçiriyordu. Yanından geçenler onu şaşkınlıkla incelerken bazıları kılık kıyafetini şüpheye uyandırıcı ve yüz ifadesini iç karartıcı buluyordu. Gorgon'un viranesini bu gezintilerden birinde keşfetmiş. Yalıtıklığının ve kiranın ucuzluğunun çekimine kapılarak oraya taşınmıştı. Evdekiler onu Monsieur Maris olarak tanıyorlardı. Kendisinden haberdar olan eski general ya da babasının eski arkadaşları onu evlerine davet ettiklerinde o da babası hakkında konuşma fırsatı bulacağını düşünerek onları geri çevirmemişti. Orada müzikler çalınıyor, dans ediliyordu. Maris yeni takım elbisesiyle katıldığı bu gecelere ve balolara sadece kaldırım taşlarının çatlayacak kadar buz tuttuğu akşamlarda gidiyordu. Çünkü arabaya verecek parası olmadığından oraya sadece ayna gibi parlayan çizmelerle gitmek istiyordu. Bazen hüzünlenmeden, işte insanlar böyle, Bir salonda ayakkabılarınız hariç her yanınız çamurla kaplı olabilir. İyi bir şekilde ağırlanmak için sizden kusursuz tek bir şey istenir. Vicdan mı? Hayır, çizmeler, diyordu. Yüreğin tutkuları dışında tüm tutkular düşlerde dağılıp gider. Marys'ın siyasi coşkusu düşlerde kaybolup gitmişti. Onu tatmin edip yatıştıran 1830 devrimi bu konuda yardımcı olmuştu. Değişmemişti. Kızgınlıkları da öyle. Siyasi düşünceleri değişmemişti. Sadece biraz yumuşamıştı. Doğruyu söylemek gerekirse siyasi görüşü yoktu. Sadece bazı akımlara sempati duyuyordu. Hangi taraftaydı? İnsanlığın tarafında. İnsanlıkta Fransa'yı, Fransa'da halkı, halkın içinde kadınları tercih ediyordu. Merhameti, özellikle de bu unsurlara yöneliyordu. Artık bir düşünceyi bir olaya, bir şairi bir kahramana yeğliyor, Eyüp'ün kitabına Maronga gibi bir muharebeden daha fazla hayranlık besliyordu. Ayrıca düşünmekle geçen bir günün sonunda, akşam bulvarından geçerken, geri dönerken ağaçların dalları arasından uçsuz bucaksız uzayı, isimsiz aydınlıkları, boşluğu, karanlığı, gizemi fark ettiğinde insana dair ne varsa ona küçücük görünüyordu. Yaşamın ve insan felsefesinin gerçeğine ulaştığını sanıyordu. Kim bilir, belki de ulaşmıştı. Sonunda gerçeğin kuyusunun dibinden görebileceği tek şey olan gökyüzünden başka hiçbir şeye bakmamaya başlamıştı. Bu durum gelecekle ilgili planlarını, projelerini, düşüncelerini, hazırlıklarını artırmasını engellemiyordu. Hayallere daldığı anlarda bir göz, Marius'un içine bakabilseydi, bu ruhun temizliği karşısında gözleri kamaşırdı. Gerçekten de etten yapılmış gözlerimizi bir başkasının vicdanını görebilme olana verilseydi, bir insan hakkında düşüncelerinden çok düşlerine bakarak daha kesin bir karar verilebilirdi. Düşüncede var olan irade düşlerde yoktur. Tamamen doğaçlama olan düşler, olağanüstülükle ve ideal olanda bile zihnimizin görünümüne bürünür ve onu korur. Ruhumuzun derinliklerinden çıkan hiçbir şey, kaderin ihtişamına yönelmiş düşüncesiz ve ölçüsüz özlemler kadar dolaysız ve safiyane olamaz. Bu özlemler, bir insanın gerçek kişiliğini bütünlük arz eden, mantıklı, birbirleriyle uyumlu düşünceleri oranla daha net bir şekilde ortaya koyar. Bize en çok benzeyen düşlerimizdir. Kişiliğine göre kimi bilinmeyeni, kimi imkansızı düşler. Bu 1831 yılının ortalarına doğru Marys'a hizmet eden yaşlı kadın ona yoksul komşuları John Dollar'ın evden atılacaklarını anlattı. Günün neredeyse tamamını dışarıda geçiren Marys komşularını pek tanımıyordu. Evden neden atılacaklar diye sordu. Çünkü 6 aydan beri kiralarını ödemiyorlar. Borçları ne kadar? 20 frank. Marys'ın her ihtimale karşı çekmecesinde sakladığı 30 frankı vardı.